Ayrım 7.
O sıralarda Nisa'nın yaşamında yeni bir kriz baş gösterdi. Bir gün artık kadınları da kabul eden Güzel Sanatlar Akademisi'nden dönerken, sanatçı bir arkadaşı, İzzet'in eski karısı Seniye'nin İtalya'dan döndüğünü, İzzet'in de ona bir apartman tutup sık sık ziyaretine gittiğini anlattı. İtalyan sevgilisi tarafından terk edilen Seniye, soluğu İstanbul'da almış ve ağlayarak, sızlayarak İzzet'in ayaklarına kapanmıştı. İtalyana duyduğu aşkın geçici bir çılgınlık olduğunu, aslında yalnız İzzet'i sevdiğini söylüyordu. İzzet ise Seniye'nin tenindeki büyüye yeniden kendini kaptırmıştı. Bu sefer Nisa ultimatomu çekti. Ya İzzet Seniye ile ilişkisini kesecek ya da Nisa oğlunu alıp ayrılacaktı. İzzet ilk öneriyi seçti, Seniye'yi terk etti ve ortalık bir süre için yatıştı. O günler ulusumuz için kutlama günleriydi ve annemle babam şenliklere sevinçle katılıyorlardı. 3 yıl sürekli mücadeleden sonra Türk ordusu işgalci Yunan kuvvetlerini yenmiş, İzmir'i geri almış, Yunanlıları geldikleri yere Ege'nin ötesine yollamıştı. Emin eniştem Fahrettin Paşa'nın ordusunda kurmay başkanı olarak İzmir'e girmiş, generalliğe yükselmiş, sonra da İzmir komutanlığına atanmıştı. 28 yaşındaki Hakkiye de kızı Füreya ve oğlu Şakir'i alarak kocasının yanına gitti. Karşıyaka semtinde İzmir'in geri alınmasından sonra çıkan büyük yangından kurtulmuş güzel bir eve taşındılar. İzmir Ege Denizi'nin uygar bir limanıydı. Burada yüzyıllar boyu okumuş ve görgülü Türk, Levanten, Rum, Ermeni ve Yahudi aileleri hep birlikte uyum içinde yaşamışlardı. Gemicilik ve tütün ihracatı yapan iş adamlarının bütün dünyayla iş ilişkileri vardı. Hakkiye burada yaşayanların İstanbul'da tanıdığı insanlardan farklı olmadığını gördü ve hiç yabancılık çekmedi. Hakkiye teyzemin ilk arkadaşlık ettiği hanımlardan biri Latife Hanım'dı. İzmir'in ünlü ve zengin ailelerinden birinin çok iyi öğrenim görmüş, 23 yaşındaki bu kızı az bir zaman sonra Mustafa Kemal'in eşi olacaktı. 20 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal, artık ona zafer kazanan komutan olarak Gazi deniyordu, İzmir'e üstü açık bir otomobille girdi. Arabanın her tarafı kırmızı ve beyaz karanfillerle donatılmıştı. Halk çılgın bir sevinç içinde onu karşıladı. Mustafa Kemal doğru ordu karargahına gitti. Orada bütün personel arı gibi yapılması gereken bin bir işi başarmaya çalışıyordu. Yıkıma uğramış vatanda yapılacak ne çok şey, verilecek ne çok karar vardı. Bütün bu kargaşanın arasında Latife Hanım, mor bir çarşaf içinde, yüzü açık olarak sokaktaki kalabalığı yardı. Nöbetçilerden, emir erlerinden ve yaverlerden geçerek Gazi'nin odasına girip, Uşaki Zade Muammer Bey'in kızı olduğunu söyledi. Mustafa Kemal bu genç kadının cesur tutumuna hayret ettiği halde iyi bir aile kızı olduğunu da fark etti. Belli ki Latife Hanım sokakta peçesini aralayıp ona aygın baygın bakan genç kızlardan değildi. Oturmasını işaret etti. Latife Hanım açık konuştu. Annemle babam yazı Biarritz'te geçiriyorlar. Göztepe'de geniş ve rahat bir evimiz var. Şehrin gürültüsünden ve kargaşasından uzaktır. Mahiyetinizle orada kalırsanız rahat edersiniz. Sonra bildiğiniz gibi İzmir'in içinde savaş henüz tam bitmedi. Hala yakılan, yıkılan yerler var. Ben şahsen her bakımdan rahat etmenizi sağlayacağım. Sonra heyecanla, kuvvetlerimizin İzmir'e yaklaştığını duyar duymaz, Paris'te yaptığım hukuk öğrenimini bıraktım. Soluğu burada aldım. Zaferinizi gözlerimle görmek istiyordum, dedikten sonra Gazi'ye boynundaki madalyonu gösterdi ve resminizi hep üzerimde taşıyorum diye ekledi. Mustafa Kemal bu son derece kendinden emin davranışlı zarif genç kızdan etkilenmişti. Önerisini kabul etti. Latife Hanım'ın Beyaz Saray diye anılan evi tepe üzerinde inşa edilmiş geniş bir binaydı. İzmir körfezini ve ötesini görüyordu. Bütün etrafı bağlık bahçelik ve ağaçlıktı. Ev Gazi için her bakımdan elverişliydi. Kendisine iyi bakılıyordu. Yemekler güzeldi. Latife kusursuz yetiştirilmiş hizmetkarlarıyla evi çok güzel idare ediyordu. Yalnızca Gazi'nin sağlığı ve kişisel bakımıyla ilgilenmiyor, onun sekreterliğini de yapıyordu. Sabahları yerel ve yabancı gazeteleri okuyup kahvaltısını eliyle götürüyor, o yerken de haberlerin özetini veriyordu. Mustafa Kemal Latife'yi gazetem diye çağırıyordu. Genç kız güçlü İngilizcesi ve Fransızcasıyla diplomatik mektupları da yazıyordu. Gazi onun durumları hakkındaki görüşlerini, yorumlarını, düşüncelerini keskin zekasını ve akıllıca tartışmalarını çok beğeniyordu. Latife'nin kafasındaki erkek beynine Türk kadınlarında pek rastlanmazdı. Bu, Mustafa Kemal'in hoşuna gidiyordu. Ama yalnızca kafası değildi onun ilgisini çeken. Mustafa Kemal'in şehveti uyanmıştı. Latife'yi istiyordu. Bu yönde bir iki adım attı. Ama onu delice sevmesine karşın Latife metresi olmayı reddetti. Ya eşi olurdu ya da hiç. Mustafa Kemal onu istiyordu. Böylece evlenmeye razı oldu. 29 Ocak 1923'te Beyaz Saray'da evlenen Mustafa Kemal ile Latife Hanım düğünlerine sadece en yakın arkadaşlarını ve yaverlerini çağırmışlardı. Bunların içinde Hakkiye ile Emin Paşa da vardı. Emin enişte artık paşa olmuştu. Teyzeme göre basit bir törendi. İmam nikahlarını kıydı. Latife sade bir elbise giymiş, saçlarını tülle örtmüştü. Beyaz eldivenli eline de uzun saplı bir gül goncası almıştı. Çok güzel bir gelin sayılmayabilirdi. Kısa ve kalınca idi ama anlamlı büyük gözleri ve keskin bir zekası vardı. Onun cazibesi güzelliğinden ziyade kişiliğindeydi. Latife idealindeki modern Türk kadını simgesi olduğu için Gazi onunla evlenmişti. Yeni ulusunun kadınlarına örnek olacaktı. Törenden sonra İzmir valisi Latife'nin elini heyecanla sıktı ve "İzmir Fatihini siz fethettiniz" dedi. Yeni evliler ilk sokağa çıktıklarında Hakkiye teyzemle Emin Paşa'yı ziyaret ettiler. Çay vakti olmasına karşın teyzem onlara buzlukta sakladığı şampanyayı ikram etti. Komşular gelen geçen komutanın evinin önünde bütün nöbetçileri ve yaver arabalarını görünce içeride Gazi'nin olduğunu anlayıp balkonun altında biriktiler. "Gazimiz çok yaşa, çok yaşa Mustafa Kemal" diye sevinç ve heyecanla bağırmaya başladılar. Gazi pencereye gelip elindeki şampanya kadehiyle halkı selamladı. Kadehini halkına kaldırıyordu. Latife odanın öte yanından azarlar gibi bağırdı. "Kemal, Kemal, kendini halka elinde kadehle gösterme." Hakkiye teyzem hayretler içinde kalmıştı. Olayı bana anlatırken, "Mustafa Kemal gibi bir adama ne yapıp ne yapamayacağını söyleyemezsin" dedi. Hem Latife Mustafa Kemal'e "paşam" diye hitap etmeliydi. Geleneğimiz böyle gerektirir. Başkalarının önünde bir paşa ilk adıyla çağrılmaz. O gün anladım ki bu evlilik yürümeyecek. Teyzem haklıydı. Nitekim evlilik 2,5 yıl sürdü. Gazi Latife Hanım'ı boşadı ve bir daha da evlenmedi. Yunanlılara karşı zafer kazanıldıktan sonra 1922'nin yaz sonlarına doğru savaşı başarıyla yöneten Mustafa Kemal'in gözde generallerinden Refet Paşa İstanbul'a girdi. Halk damlardan pencerelerden sarkıyor, çığlık çığlığa paşayı selamlıyor, İstanbul'un 4 yıl süren işgalden kurtulmasını büyük bir mutlulukla kutluyordu. Atın üzerinde ilerleyen Refet Paşa'nın arkasından gelen Mehmetçikler de ayakta alkışlanan aktörlerin gururunu duyuyorlardı. Annem sevinçten yerinde duramıyor, bütün askerleri sevgiyle kucaklayıp bağrına basmak istiyordu. İstanbulluların bunca yıl müttefikler tarafından yaralanan onurları sonunda onarılıyordu. 6. Sultan Mehmet'le görüşen Refet Paşa, artık etkisiz kalan padişahın hükümetini dağıtmasını, Türkiye'nin iki hükümete gereksinimi olmadığını bildirdi. Çünkü bir Ankara'da Mustafa Kemal'in kurduğu ulusal hükümet, bir de İstanbul'da sultanın hükümeti vardı. Refet Paşa'nın İstanbul'a saltanatlı girişini ve halkın sevgi gösterisini gören padişah, canından olmaktan korkup İngilizlere başvurdu ve 17 Kasım 1922'de bir savaş gemisiyle İtalya'da San Remo'ya kaçırıldı. Böylece 600 yıl egemen olan bu hanedan sessiz sedasız bir şekilde sona erdi ve yeni bir ulusun doğmasına yol açtı. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Mustafa Kemal ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyetin ilanından 4 ay önce 1 Temmuz 1923'te Nisa ikinci oğlu Nejat'ı dünyaya getirmişti. 7. Bölüm. Felaket üstüne felaket. Her ne kadar annemle babamın evlilikleri kusursuz olmaktan uzak idiyse de başlarına gelen felaket onları kısa bir süre içinde olsa yakınlaştırdı. Evliliklerinin üzerinden 3 yılı biraz aşkın bir süre geçmişti ki 12 yaşında zor bir çocuk olan Remi de kızıla yakalandı. Annem bu uyumsuz üvey çocuğunu şefkatten yoksun bırakmamak için hastaneye göndermeden evde tedavi etmek istedi. Ne yazık ki iyi niyeti ona çok pahalıya mal oldu. Çünkü bulaşıcı hastalık annemin ilk evladı Faruk'a geçince yavrucak 2,5 yaşında yaşamını yitirdi. Resimlerinden gördüğüm kadarıyla ışıltılı kumral saçları, cıvıl cıvıl ela gözleriyle son derece sevimli bir bebekti. Ben de babamın kısa hikayelerini derlediği Her Güzelliğe Aşık adlı kitabı var. Üçüncü eşi Fatma Hanım'ın sevgiyle işlediği goblen kabın içindeki sayfaları yılların etkisiyle sararmış. En Büyük Acı başlıklı öyküsünde babam, Faruk'un ani ve acıklı ölümü üzerine Nisa'yı İstanbul'dan alıp götürüşünü ayrıntılarıyla anlatıyor. Annem ve babam SS Leopolis adlı gemiye binip Fransa'ya hareket etmişler. Limandan ayrılırken yaşlı gözlerini minicik Faruk'un yattığı Eyüp sırtlarından ayıramamışlar. Babam gemide duyduğu acıyı kitabında şöyle ifade ediyor. İşte kaçıyoruz Faruk. Parçalanan kalplerimizi başka denizlerle, başka semaların renk ve ziyasında tedavi etmek için yabancı yerlere gidiyoruz. Senin vücudunu ta orada, Eyüp'ün tenha bir tepesinde, dedenin yanına bırakarak uzaklaşıyoruz. Geçen defa seyahate çıkarken gülüşlerinle çınlayan evimiz cihetine bakıyorduk. Bugün bedbaht ana ve babanın gözleri, Haliç'in esrarlı derinliklerinde güzel bir çocuğun incecik vücudunu taşıyan tepeyi ve kabri arıyor ve orada Abdülhak Hamid'in şu nefis kitabesini hayalen okuyarak ağlamak ihtiyacıyla yanıyor. Kuş kadar cismi uçup gitti o fani ruh, yerde terk etti fakat bir ebediyet yuvası. Sanki toprak da zevalinden o ruhun mecruh, kabridir Mustafa Faruk Melih'in burası. Ah Faruk, her sabah ve her akşam sevinçle kollarımda sıktığım vücudunu artık düşünmek istemiyorum. 2 ay oluyor ki onu kendi elimle toprağa, her güzelliği çürüten lakayt toprağa gömdüm. O zarif vücut şimdi ne haldedir? Yeter yeter, düşünmeyeceğim. Tahammülün, sabrın da bir hududu var. Zavallı Faruk'un validesi yanıma sokuldu. Yüzüme bakarak, sana ne kadar benzerdi dedi ve gözleri yaşla doldu. Yaralı kalbimde bir sıcaklık duydum. En büyük acının kalın buz tabakası biraz eridi. Felaketin sonsuz boşluğunda yalnız değildim. Beraber hatırlayacak, beraber ağlayacak 2 arkadaştık. Leopolis vapuru 1924. 60 yıl sonra bile annem o zamanki acısını şöyle anlatır. Kendimi bütün dalları balta ile kesilmiş bir kütük gibi hissediyordum. Duyduğum ızdırap öylesine şiddetliydi ki, o zamana kadar ve ondan sonra çektiğim bütün acılar onun yanında hiç kaldı. Yaşam boyu acıya bağışıklık kazanmıştım. Babam anlatırdı, Paris'te Clerici Oteli'ndeki odalarında annem zaman zaman ''Yanıyorum İzzet, yanıyorum, nasıl dayanacağımı bilemiyorum.'' diye üstünü başını paralar, kendini yerlere atarmış. O zaman babam ona sarılır, gözyaşlarını siler, teselli etmeye çalışırmış. ''Zavallı annen çok çekti.'' derdi. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. İnsan unutamıyor, üstesinden gelemiyor. İzzet Paris'te Nisa'yı avutmak için onu tiyatrolara, şık restoranlara götürdü. Yazar arkadaşlarıyla tanıştırdı ama hiçbir şeyin yararı olmadı. Eve dönünce Nisa ancak resim yapmakta biraz teselli buldu. Resim yapmak onu sanki onarıyordu. Kendini tümüyle sanatına veriyor, dünyayı unutuyordu. İçine bir yaşam gücü girmişti. O güç sanki Nisa'nın bedenini bir kanal olarak kullanıyor, onun içinden geçerek renkler ve şekiller halinde tuvalde canlanıyordu. Çay zamanı ya aile bireyleri ya da arkadaşları onu yoklamaya gelirlerdi. Keyifli ise onunla gülerler, acı içinde ise birlikte gözyaşı dökerlerdi. Eğer o gün yaptığı resmi beğenmişse konuklarına gösterip onların fikrini alırdı. İşte o sıralar Nisa'yı alt üst eden bir olay daha oldu. Ağabeyi Cevat tutuklandı ve sürgüne yollandı. Onun Kafka'nın romanlarını andıran tutuklanması 1925'teki Kürt isyanının bir sonucuydu. Türkiye'nin doğusunda Suriye, İran ve Kuzey Irak'ta yaşayan Kürtler yeni kurulan cumhuriyete başkaldırdılar. Aşırı dinci Sünni Müslüman oldukları için her ne kadar Ankara'daki laik cumhuriyeti dinsizlikle suçlayıp cihat açtıklarını söylüyorlarsa da gerçek amaçları Türkiye'nin doğu illerini de içine alan bağımsız bir Kürt devleti kurmaktı. Bu nedenle 2 ay içinde 2 ilin garnizonlarını yerle bir ettiler. Durum karşısında Mustafa Kemal ulusunu bir kere daha arkasına ve komutayı eline alıp isyanı bastırdı. Ama ne yazık ki anayasanın bir süre için askıya alınması gerekti. Meclis Cumhurbaşkanı'na tam yetki tanıdı. İstiklal mahkemeleri kuruldu ve ertesi yıl birçok siyasi suçlu yargılandı. Kılıç Ali Eniştem İstiklal Mahkemeleri yargıçlarından biriydi. Bu yüzden dayımın kaderinde bilmeyerek rol oynadı. Cevat dayım 4 yıl önce hapisten çıkmış, aynı zamanda kuzine olan karısı Hamdiye ve 2 yaşındaki oğlu Sina ile Üsküdar'da oturuyordu. Çalıştığı Tan gazetesinin sahibi Zekeriya Sertel, solcu olarak bilinen tanınmış bir yazardı. Cevat hapisteyken bir hikaye duymuştu. Bu hikayeye göre savaş sırasında içinde bulundukları tren, köylerinden geçerken Mehmetçikler trenden atlayıp kaçarlarmış. Erlerin yakalandıkları zaman asker kaçağı olarak sorgusuz sualsiz vurulup asılmaları Cevat'a çok dokunmuş. O yüzden bunu makale olarak yazmış. Aslında Cevat bunu politik bir suçlama olarak değil, ailelerini, evlerini, sevdiklerini özlemiş genç askerlerin ölümü dahi göze alarak kaçmaları karşısında onlara duyduğu saygıyı dile getirmek için yazmıştı. Kürt isyanlının ülkede yarattığı tedirginlik ve makalenin çıktığı gazetenin sol görüşlü olarak bilinmesi Cevat'ın aleyhine oldu. Hükümet yazıda orduya hakaret ve kışkırtıcılık gibi öğeler buldu ve Cevat garip bir şekilde tutuklandı. Dayım olayı şöyle anlatır. Şeker bayramı arifesiydi. O gün gazetede geç vakte kadar çalışmıştım. Çıkınca ev halkına birkaç kutu şeker aldım, ceplerime doldurdum. Niyetim bir an önce eve dönmek ve dinlenmekti. Çok yorgundum. Yemekten sonra da biraz minyatür yapıp keyiflenecektim. Üsküdar'daki evin köşe odalarından biri hem Kız Kulesi'ni ve Topkapı Sarayı'nı hem de arka taraftaki sokağı görürdü. Ceketimi çıkartmak üzereyken bir polisin beni görmek istediğini söylediler. Şaşırmıştım. Ön camdan baktım, Sina'yı hava aldırmak için götürdüğüm büyük çınar ağacının altında iki sivil memur duruyordu. Yan pencereden bakınca orada iki sivil polis daha gördüm. Birden her şey korkulu bir rüyaya dönüştü. Ne ağır bir suç işlemiştim ki beni tutuklamak için 4 polis birden gönderiyorlar. Ceketimi çıkartmadan gidip kapıyı açtım. Adamlardan biri bizimle karakola geleceksiniz dedi. Neden? Size orada söylerler. Ama önemli bir şey mi var? Bilmek istiyorum. Biz bilmiyoruz, komiser söyler. Karakolda komisere sorduğumda da zamanı gelince öğrenirsin dedi ve beni odadan çıkarttı. Geceyi karakolda bir sıranın üzerinde geçirdim. Gün ağarırken içeri iri kıyım bir adam girdi. Yürü, Ankara'ya gideceksin. Seni Haydarpaşa'ya götürüyoruz diye bağırdı. İşlediğim suçun cezasını çekmem için beni başkente çağırıyorlardı. Ama suçum neydi, ne yapmıştım? Bu garip komedi Cevat kendini o çok korkulan İstiklal Mahkemesi'nde buluncaya kadar sürdü. Sonunda suçunun yazdığı makale ile isyana kışkırtmak olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarpıldı. Aklı başından giden annesi küçük kardeşi Nedim'i Ankara'ya yolladı. Onun Trablusgarp Savaşı'ndan beri arkadaşı olan İstiklal Mahkemeleri yargıçlarından Kılıç Ali Bey ile görüşmesini istiyordu. Her ne kadar sonradan kuzenim Füreya ile evlendiyse de o sıralarda Kılıç Ali Bey aileyi tanımıyordu bile. Büyük dayım Kılıç Ali'ye durumu anlattı. O da Nedim'in hatırı için Cevat'ın cezasını 3 yıl Bodrum'da sürgüne çevirdi. O zamanlar Bodrum, Güney Ege'de güneş altında uyuyan, adı bile duyulmamış minicik bir balıkçı köyü idi. Çok eskilerde ise Mosolos'un baş şehri, Halikarnassus diye anılan büyük bir kentti. Mavi Sürgün adlı kitabında Bodrum'da geçirdiği ilk geceyi Cevat dayım şöyle anlatır. Aylardan beri muhafaza altında karakol gibi, koğuş gibi yerlerde yatmıştım. Ama artık her gün jandarmaya gözükmek ve köyden çıkmamak koşuluyla özgür olabilecektim. Hemen kutu gibi beyaz badanalı bir ev kiraladım. Evin solunda bir avlusu vardı. Sokaktan avluya, avludan da eve giriliyordu. Avlunun tabanı kayrak taşlarıyla döşeliydi. Sokağa açılan kapısının tam karşısında denize açılan bir kapısı daha vardı. Evin avluya açılan kapısının yanı başında bel boyu duvar bilezikle çevrili bir de kuyusu vardı. Avluya girdim, sokak kapısını kapadım. Avludan denize açılan kapıyı açtım. Hey, açılan kapı birdenbire gözlerime ve gönlüme açık denizleri, kıyı ve adaları verdi. Batı göğünde günün ufka veda edişi, turuncu ve kıpkızıl çizgiler çekmişti. Onların üstünde Bodrum Kalesi kapkara bir silüet kesinliğinde yükseliyordu. Kıyıda beyaz evler pembeleşmiş, denizin mavisi de koyu menekşe olmuştu. Dalgalar eve doğru gelirken, tepeleriyle güneşin son ışığını kapıyorlar, uçlarından kırmızı kırmızı kıvılcımlar savurarak, kapının iki adım ötesini pembe köpükleriyle yalıyorlardı. Köpükle kapı arasında, kum ve gümüş teller gibi parıldayan kuru yosunlar vardı. Çocukluktan beri ilk defa çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlayarak kapıya dizüstü düştüm. Şiddetle hayret ettim. İçimde hayranlık, gönül açlığı, şükran, kıyamet kopuyor. Parmaklarımı yosunlara, kumlara daldırdım. Güzel dünyanın kumlarını, deniz çakıllarını, yosunlarını sanki inci, pırlantaymışlar gibi yüzüme gözüme sürdüm. Üstüme başıma avuç avuç akıttım. O deniz, o adalar güzellikte en aşırı hayalin cennet diye göz önüne getirilebileceğinden bir kat daha güzeldi. Hele o berrak gök uzaklıklarda ne uysaldı. Denizi asma yapraklarının fısıltısını duyuyordum. Burada ölmeyecek kadar kuru ekmek ve suyla yaşamak mutluluğunu özlüyordum. Dizüstü düşmek bir çeşit fırlamak, havalanmaktır. Babali yokuşunun boyunduruğuna vurulmuş olan Cevat, boş bir kalıp olarak yerde yığıla dururken, onun ortasında, içinde sanki 1 milyar kuş sevinçle cıvıldaşarak, Halikarnas balıkçısı irkilip dikilmeye koyuluyordu. Yerde bir kalıp kalıyordu. Onun içinden başka bir insan kalkıyordu. Üsküdar'dan 6 ay önce ayrılmıştım. Oysaki yalan, yerden kalkan balıkçı, Üsküdar'dan binlerce yıl önce ayrılmıştı. Üsküdar çarşısından omuzları çökük olarak geçen adamdan ta o kadar uzaktı ki, oydu ama tepeden tırnağa yepyeni. Şiddetli bir içgüdüyle avludan dışarıya fırladım. Aceleyle bir dükkana koştum. Bir büyük su kovasıyla bir kuyu ipi aldım. Avluya seyirttim. Kuyudan kova kova su çektim. Kovalar dolusu suları cömert cömert kayrak taşlarına savurdum. Gene denizden, gene kuyudan fışıl fışıl savurdum. O dakikada birisi karşıma çıkıp da ''Yahu sen deli misin? Bu suları niye savurup duruyorsun böyle?'' dese, mutlaka ben adama ''Acaba deli midir?'' diye bakar. ''Görmüyor musun? Suları savurmayıp ne yapayım? Gönül suları bunlar. Elimden şimdi avluya savurmak geliyor. Taşlar sulara kansın. Elimden gelse ta göklere, yıldızlara savuracağım. Serin serin, gözleri açılsın da neşeyle gülsünler.'' Yollu gönül cevabı verirdim. 3 yıllık sürgün bittikten sonra da Cevat dayım uzun yıllar Bodrum'da yaşadı. Kuzeni olan karısı Hamdiye'yi terk edip Bodrum'da annesi gibi Giritli bir kızla evlendi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki değiş tokuş nedeniyle kızın ailesi 1912'de Girit'ten Bodrum'a gelmişti.